Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet sevgili dinleyenler, 5. sanatta bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Selami Güder, sevgiyle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum ve bu duygularla programımıza başlıyoruz. Umarız güzel bir hafta geçirmişsinizdir, her şey gönlünüzcedir diyelim. Tabii her şey gönlümüzce olmadığı durumlarda bile hayat bu, inişleri var, çıkışları var, iyi günleri var, güzel günleri var. Her şeyin bir şekilde gelip geçeceğini de düşünmek gerekiyor. Hemen morali bozmamak da gerekiyor. Ama yine de yani nereden baktığımız önemli. Hayata güzel bakmalı. Hatta yer yer olumsuzluklarla karşılaşsak bile bu moralimizi bozacak bir durum arz etmemeli.
Benim düşüncem.
Evet, bu hafta benim düşüncemde kültürden bahsedeceğiz. Kültürü neyinden bahsedeceksin diyecek olursanız, kültür hava gibidir, su gibidir ve kültür gerçekten sınır tanımaz. Bu küresel dünyada, hele geldiğimiz noktada, kültürün sınır tanımadığını artık çok daha rahat görebiliyoruz. Yani ne demeye getiriyorum sözü? Kültüre sınır çizilemiyor, kültüre sınır konulamıyor. Mesela kültürel etkiye kapılarınızı kapatamıyorsunuz, bacalarınızı kapatamıyorsunuz. Öyle bir etkiden bahsediyoruz ki, kapıyı kapatsanız pencereden giriyor, pencereyi kapatsanız bacadan giriyor. Dolayısıyla kültüre kapıları kapatmak, kültürel etkiye kapıları kapatmak mümkün değil, çözüm de değil. Yani kültüre kapıları kapatalım demiş olmuyoruz. Böyle bir çözüm önerimiz yok. Böyle bir çözüm de yok esasen. Yani kültüre kapıları kapatmak diye bir yöntem yok. Böyle bir geçerli yöntem yok. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin, en despotik toplumlarda bile öyle ya da böyle kültürel etkiden etkilenmek diye bir gerçek, bir realite var. Dolayısıyla kültür bir akışkanlık arz ediyor, hava gibi sirayet ediyor. Adeta görünür görünmez etkilerle bizi çepeçevre kuşatıyor. Özellikle tabii bu kültür de durduğu yerde yayılan bir şey değil. Yani arkasında bir kültürel hegemonyadan belki bahsetmek mümkün, bir medeniyet birikiminden bahsetmek mümkün. Yani kültür her tarafa sirayet ediyor da hangi kültür sirayet ediyor? Daha çok tabii ki Batı kültürü sirayet ediyor. Neden? Çünkü arkasında her şeyden önce bir medya gücü var, bir algı operasyonu var. Kendiliğinden sirayet eden bir güç değil belki. Bu havanın pompalanması gerekiyor. Fakat öbür taraftan baktığımız vakitte artık kültürel renklerde, kültürel zenginlik olarak birçoğumuzun gündemine geliyor. Yani evet, Batı kültürü pompalanıyor da gidin bakın bakalım Batı dünyasında işte Uzak Doğu kültürleri ne kadar rağbet görüyor. Hatta Uzak Doğu inançları, egzotik inançlar ne kadar rağbet görüyor. Dolayısıyla Batı bu kendi kültürünü pompalarken kendi insanları da diğer kültürlerden tamamen ari değil. Yani tamamen bunun dışında değil. Onların da bu merakları var, bu ilgileri var, alakaları var. Bunun da önü alınamaz bir gerçeklik. Yani dünyada bu tarihsel süreç içerisinde baktığımız vakit hiç bu kadar gerçekten dünyamızın küçük bir köye döndüğüne daha önce şahit olmamıştık. Batı kültürü bugün dünyanın en uzak noktalarına kadar sirayet etmiş vaziyette ve bütün kültürleri de öyle ya da böyle etkisi altına almış vaziyette. Peki, demin de söyledik, bu kültürel etkiye kapıları kapatmak, bacaları kapatmak mümkün değilse, bu kültürel etkiye sınır koymak, sınır çizmek mümkün değilse, o halde ne yapmak gerekecektir? Yani burada çözüm nedir? Bir kere her şeyden önce kendi kültürümüzü yaşatma kararlılığı gerekecektir. Yani Batı kültürü bugün geçer akçe diye, bütün dünyayı sarmış kuşatmış diye kendi kültürümüzü eğer buna teslim edecek olursak, bu etkiye teslim edecek olursak, her kültür kendi medeniyetiyle geliyor, her kültür kendi inanç değerleriyle geliyor. Bizim o takdirde toplumsal değerlerimizin erozyona uğraması gibi bir durumla karşılaşırız. Ya bugün çok daha rahat gözüken şey şudur. Evet, Batı kültürü bir realite olmakla beraber buna karşı kendi özgün kültürümüzü de hem yaşatmak, hem ayakta tutmak, hem de bir dünya değeri haline getirmek mecburiyetimiz var. Çünkü bir taraftan da baktığımızda dünyanın bu farklı kültürlerle tanışması, farklı kültürlere açılım yapması bir gereklilik. Hatta medeniyetimizin gidiş sürecine baktığımızda farklı kültürlerin aynı zamanda bir alternatif olma, aynı zamanda bir yani farklılık olmanın ötesinde bir umut olma gibi bir durumu söz konusu olacaktır. Sevgili dinleyenler, biz peki kültürümüzü nasıl ayakta tutacağız? Ve nasıl bir dünya değeri haline getireceğiz? Her şeyden önce tabii kıymetini bileceğiz. Batı değerleri karşısında feda etmeyeceğiz. Veya kendi kültürümüzden yüksünmeyeceğiz. Kendi kültür değerlerimizi o anlamda ucuza harcamayacağız. Batı değerleri geçerli diye bunları eğer harcayacak olursak, mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Ucuza satmak deyimini şu bağlamda kullanmak isterim. Hani bir evde eşya vardır. Aslında bu antikadır. Antika değeri olan bir eşyadır. Aynı zamanda hatıraları olan bir eşyadır. Fakat daha sonra yeni yetme miras yediler gelir. O antika eşyayı bir eskiciye yok pahasına elden çıkartır. Bu ne demektir? Elindeki değerin kıymetini bilmemek demektir. Cehalettir. Aynı zamanda o varlığın kıymetini bilmemek demektir. Şimdi biz bu anlamda elimizdeki değerin her şeyden önce bir kıymet olduğunun farkında olacağız. Bunun hani bit pazarında satılan bir eski eşya değil, bir antika olduğunun farkına varacağız. Ve bu kıymetin, değerin özgünlüğünü korumak ve bu kıymeti, değeri dünya markası haline getirmek asli görevimiz olacak, asli misyonumuz olacak. Tabii bunu yaparken de medya gücüyle, kültür politikalarıyla, çeşitli desteklerle, sponsorluklarla bunu desteklemek gerekiyor. Ben bu anlamda sadece devlete bir görev düştüğünü düşünmüyorum. Devlete elbette önemli görevler düşüyor kültür politikaları noktasında. Fakat özel sektör dediğimiz tırnak içerisinde yani NGO'lardan yani STK'lardan tutun da şirketlere varıncaya kadar birçok özel sektöre de kültürün ve sanatın desteklenmesi konusunda büyük görevler düşüyor. Mesela ben futbol müsabakalarının, futbol takımlarının her birinin milyon dolarlık bütçelerle, sponsorluk anlaşmalarıyla desteklendiğini, özel şirketler tarafından desteklendiğini görüyorum. Elbette spor da desteklenmeli. Hani farklı yanlış bir algı olmasın. Fakat bu şirketler, bu firmalar sporu milyon dolarlık anlaşmalarla destekledikleri gibi kültürü de, kültürel etkinlikleri de, belki bir kitabı da, bir yayını da aynı mantıkla, mantaliteyle bir kültürel etkinliği de desteklemeliler. Bunlara güçlü sponsorluk desteği vermeliler ve aynı zamanda bunun daha kalıcı bir hizmet olduğunu ve daha aslında esasında prestijli bir iş olduğunu fark etmeleri gerekiyor.
Kitap Dünyam.
Sevgili dinleyenler, Kitap Dünyam'da Orhan Kemal'den ve Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserinden bahsedeceğiz. Tabii Orhan Kemal hakikaten Türk romanında güçlü bir akım, güçlü bir dalga. Türk romanına ve Anadolu'yu anlatan Türk romanına büyük eserler vermiş ve Türk romanında bu anlamda bir çığır açmış bir romancıdan bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla yani Orhan Kemal'in hemen hemen bütün eserlerinde böyle bir bütün romanlarında Anadolu kokusu, buram buram bir Anadolu kokusu bulmak mümkün. İşte Anadolu kültürünü yaşatmak biraz da böyle bir şey. Anadolu'ya önem vermek biraz da böyle bir şey. Bizim romanlarımız, öykülerimiz, şiirlerimiz Anadolu'yu anlatmadıktan sonra yani neyi anlatacak? Ve ne kadar kalıcı olacak, ne kadar bu köklerden beslenecek? Elbette bizim bütün sanat eserlerimiz bu anlamda Anadolu'yu ve Anadolu insanını anlatmak durumunda ve onların evrensel değerlerini, evrensel niteliklerini dünya okuyusuyla buluşturmak durumunda. Ben bu anlamda Anadolu'nun daha bakir olduğunu düşünüyorum. Anadolu romanının daha tam olarak yazılamadığını belki düşünüyorum. Fakat da bu arada Anadolu da değişiyor, toplumsal hayat değişiyor, insanlar değişiyor, yaşayış biçimleri değişiyor ve maalesef modernitenin etkisiyle Anadolu kültürü değişiyor. Yani bir süre sonra Anadolu kültürünü romanlarımızda işlemek istesek bile işte ancak Orhan Kemal'lerin, Yaşar Kemal'lerin belki romanlarına başvurmamız gerekecek çünkü Anadolu kültürü de değiştiği için bir süre sonra romanlarımızda bile bahsedecek kültürü belki çok canlı kültürü anlamda bulamamış olacağız. Romanda sevgili dinleyenler, Orta Anadolu'daki köylerinden Çukurova'ya çalışmaya giden 3 kişinin başından geçenler anlatılmakta. Bu 3 kişi İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan. Bunlar aynı köyden komşudurlar ve üçü de hayatlarını kazanmak üzere Adana'ya, Çukurova'ya yolculuk yapmışlardır. Yusuf biraz şehir hayatından haberdardır ama diğerleri ilk kez karşılaşmaktadırlar. Trenle yola çıkarlar, Adana'ya gelirler. Adana'da bunları bekleyen tabii hani hemen gelseler de iş versek değildir. Hakikaten hayatın zorlukları vardır. Çok zorlu koşullarda iş bulurlar. Bir fabrika köşesinde iş bulmuşlardır. Gündüz hele birbirlerinden tamamen kopukturlar. Çok kötü şartlarda yaşamaktadırlar. Çok kötü bir ev kiralayabilmişlerdir. Adeta bir ahırdır. Kaldıkları bu evde Köse Topal adında yaşlı bir adam da vardır. Çok kurnazdır. Ve bu işçilerin özellikle Anadolu insanının sırtından para kazanmaktadır. Bu çevrede bir de Hidayet'in oğlu adında bir avare vardı. Bu kişinin gözü Köse Topal'ın parasındadır. Hidayet'in oğlu Köse Hasan'a hastayken gelip yardım eder. Başka hiçbir kimse yardıma koşmamaktadır. Halbuki iki köylüsü ile kardeş gibidirler. Anlaşılmaktadır ki şehir hayatı, şehir hayatının zorlukları ve modern hayatın getirdikleri insanları değiştirmektedir. Çünkü herkes bir şekilde ekmeğinin peşine takılıp gitmektedir ve gözü hiçbir şeyi görmemektedir. Ne akraba, ne ahbap, bunlar adeta ikincileşmektedir. bugün de hepimizin az ya da çok yaşadıkları bu değil midir? Demek ki Orhan Kemal burada aslında Çukurova'da Anadolu'dan kopup gelen işçilerin hayatını anlatırken aslında bizi de bir şekilde anlatmaktadır. Değerli dinleyenler, tabii roman örgüsü içerisinde bu üç köylünün yaşadıkları uzun uzun anlatılmaktadır. Başlarından neler gelip geçmemiştir ki? Bunları hem bu şekilde okumak, aktarmak çok mümkün değil. Romanı alıp okuyacağız. En güzel fikir sahibi böyle olacağız. Fakat öbür taraftan gene de bahsedelim. Pehlivan Ali'nin Ömer Zorlu adında bir ustası vardır. Yeni bir iş imkanı bulmuştur. Bu kişi Niğde'nin bir köyünden kopup gelmiştir. 10 yıldır buradadır. Karısı Fatma vardır. Ömer Zorlu için aile müessesesi çok da önemli değildir. Kumarcıdır ve karısıyla fazla da ilgilenmemektedir. Pehlivan Ali Fatma'yla, yani ustasının, Ömer Zorlu'nun karısıyla gönül ilişkisi içerisine girmiştir. Ve gel zaman git zaman bu ilerledikçe bu Fatma'yla alıp başını kaçmışlardır. Oradan kaçmışlardır. Fakat gittikleri yerde de Pehlivan Ali'nin gönül maceraları devam eder. Fakat üç köylü, üçü de birbirinden ayrıdır, kopuktur. Gerçi İflas'ın Yusuf biraz akıl verir Pehlivan Ali'ye. Yapma der, etme der, doğru değil der. Fakat gönül bu fermanı da dinlemez. Sevgili dinleyenler, Yusuf gel zaman git zaman bir duvar ustası olmuştur aynı zamanda. Çok para kazanmaya başlamıştır. Fakat bu arada Pehlivan Ali köy ortamında patoz işçisi olarak çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Pehlivan Ali'yi Yusuf sorduğunda da onun öldüğünü öğrendiği vakit hakikaten kendisini çok kötü hissetmiştir. Fakat gel gör ki bu şehir hayatı hepimizi kuşattığı için, aynı zamanda zengin daha olduğu için, artık para da kazanmaya başladığı için çok fazla Pehlivan Ali'yi düşünecek durumu da yoktur. Öldüğünü öğrenmiştir, üzülmüştür ama hayatına da kaldığı yerden devam etmektedir. Sevgili dinleyenler, şehir hayatı bu üç köylüyü adeta bir şekilde öğütmüştür. Yusuf köyüne dönmeye karar verir çünkü bayağı bir para kazanmıştır. Çukurova'dan eşyalar da, bir takım eşyalar da almış ve parasının da hani var olduğunu gösterecek bir takım zenginlikle köyüne dönmüştür. Köyünde evi, ailesi kendisini böyle hasretle beklemektedir sevgili dinleyenler.
Kültür, sanat.
Türkçenin resmiyetini kazandığının üzerinden tam 741 yıl geçmiş sevgili dinleyenler. Kültür sanat haberleri dediğimiz vakit de önce tabii böyle bir haberi vermek istiyoruz. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından konuşulan Türkçe, 13. yüzyılda halk arasında konuşulmasına karşın devlet yazışmalarında kullanılmamaya başlanmıştı. Unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçenin kaderi, Konya çevresinde kurulan Karamanoğulları Beyliği hükümdarı Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de yayımladığı bir fermanla değiştim. Türkçe Mehmet Bey'in bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya fermanıyla resmiyet ve itibar kazanmış oldu. Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçenin öneminin vurgulandığı bu fermanla Türkçe ilk defa resmi dil olarak kabul edilmiş oldu. Bu adımla yeniden hayat bulan Türkçe, devlet dilinde ağırlığı bulunan Arapça ve Farsça'ya karşı önemli bir ağırlık da kazanmış oldu. Türk kültürünün yaşatılması noktasında en önemli tarihi olaylar arasında sayılan Türkçenin resmi dil olarak kabulü her yıl 13 Mayıs'ta Türk Dil Bayramı olarak kullanılıyor. Karaman, Ermenek ve Balkusan köyünde düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i anma etkinlikleriyle Türkçenin korunmasının önemine dikkat çekiliyor. Değerli dinleyenler, tabii yani Türkçenin resmi olarak kabul edilmesinin üzerinden 741 yıl geçti. Bunu tarihi bir hadise olarak anlatıp geçiyoruz. Fakat Türkçenin yaşatılması ve daha da geliştirmesi noktasında bize de bugün büyük görevler, sorumluluklar düşüyor. Her şeyden önce Türkçe karşılığı var olan sözcükleri tercih etmemiz, mesela özellikle yazar çizer taifesine düşen önemli görevlerden bir tanesi. Halkımıza düşen görevlerden de bir tanesi. Esnafımıza ne düşüyor derseniz, mesela tabelalarda, iş yerinin tabelasında İngilizce isimler, İngilizce sözcükler, İngilizce dükkan isimleri veya yabancı, sadece İngilizce de değil, yabancı sözcükler. Ya kardeş, yani bu senin dükkanın, ekmek tekken, Allah bol bereketli kazançlar versin. Türk halkına hitap ediyor. Gel burada Türkçe karşılığı olan kelimeler, sözcükler koy, isimler bul, geliştir. Bunu yaptığımız takdirde her şeyden önce sokağın dilini Türkçeleştirdiğimiz vakit Türkçe yaşayan bir dil olacaktır. Öbür taraftan Türk Dil Kurumu'na da büyük görevler düşüyor tabii ki. Bir teknolojik icat olabilir, batıdan gelen bir kavram olabilir. Bunun anında Türkçe karşılığının bulunup üretilmesi gerekir. Türkçe'ye uygun karşılığı bulunursa elbette bunu Türk halkı da benimseyecektir. Benimsemediklerinin yerine de yeni üretimler yapılması gerekir. Mesela bugün ilk başlarda kompüter diyorduk ama bugün bilgisayar diyoruz. Yani bilgisayar deyişi tutmuştur, halkımızın diline oturmuştur. Ama bilgisayar dili olarak daha birçok kavram maalesef yabancı adıyla anılmaktadır. Türkçemizi bu anlamda geliştirmek durumundayız. Bir diğer haberimiz, tarihçi yazar Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti. Allah rahmet eylesin. Özdemir bir süredir tedavi görmekteydi. Yazar, tarihçi, felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir'in cenazesi kaldırıldı sevgili dinleyenler. Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir, 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştu. Özdemir aynı zamanda felsefe bölümünden de diploma almıştı. İlk makalesi 1967'de Milli Hareket Dergisi'nde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıali'de Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde de uzun yıllar yazdım. Ölüm Daha Güzeldi romanı meşhur. 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın yılın romana ödülünü kazandı. 1999'da ise Çanakkale Mahşeri eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği roman ödülünü kazanmıştı. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet değerli dinleyenler, bir diğer kültür sanat haberimiz, Issız Köy'ün gönüllü bekçileri diyeceğiz. 1990 yılına kadar yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 70 haneli Çekme Köyü sakinleri tarafından birer birer terk edildi. Nüfusun azalmasıyla Derinkuyu ilçesi Bayramlı mahallesine bağlanan Çekme'de kapanan köy okulunu satın alan Varol ailesi son 10 yıldır köyün tek sakinleri olarak yaşıyor. Anne Fatma Varol'un 3 yıl önce yaşamını yitirmesi, evin bir oğlunun da iş için göçmesiyle birlikte köyün tek sahipleri haline gelen baba Sami Varol ile oğlu İsmail Varol yaşamlarını birlikte devam ettiriyor. Yaşlılıktan dolayı yürümekte zorluk çeken babasını zaman zaman sırtına alıp kimi zaman koluna girip köyün tenha sokaklarında gezen İsmail Varol, beslediği birkaç koyunu ve arazisine ektiği mahsul sayesinde geçimini sürdürmeye devam ediyor. Kimi zaman köyün terk edilmiş sokaklarını hasret türküleriyle yankılandıran baba Sami Varol, köyün çok eski tarihlerden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı, çevrede patates üretimine ilgin artmasıyla insanların tarım yapmak için zamanla buradan ayrıldığını anlatıyor. Baba Varol, eskiden buralar cennetti, herkes koyun kuzu besler geçinip giderdi. İğne atsan yere düşmezdi, bu evlerde boş yer yoktu. Ama patates para etmeye başlayınca burada tarım imkanı olmadığı için insanlar ilçeye taşındı. Son 10 yıldır da bizden başka kimse kalmadı. Biz de eski okulu satın aldık, burada yaşıyoruz diyor. Sevgili dinleyenler, tabii bir köy de olsa, bir beldenin, bir yerleşim yerinin bu kadar metruk hale gelmesi o kadar hüzün verici bir durum ki bu kabullenilebilir bir durum değil. Ya bakın, daha 10 yıl öncesinde 70 haneli bir köyden ve 300 kişinin yaşadığı bir köyden bahsediyoruz. Yani hiç mi buralardan şehirlere göç eden, fakat daha sonra emekli olan, daha sonra memleket hasretiyle yanan insanlar yok mu? Ya bu köye dönüp orada baba ocağını tüttürmek elbette farklı olacaktır.
Dizelerden.
Evet, böylelikle bir hatırlatma da yaptıktan sonra sevgili dinleyenler, geldik dizelerden köşemize, bölümüne. Burada güzel bir şiir gene sizleri bekliyor. Nilgün Doruk seslendirecek. Can Yücel'den Her Şey Sende Gizli diyecek. Bu güzel şiirle sizleri baş başa bırakacağız. Şiirin üzerine tekrar söz söylemeden hemen vedalaşalım. Gelecek hafta tekrar buluşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.
Yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındakini sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.